Ayrım 34.
Zeytinyağı olacak. Nereden damlamış acaba? Kandilden olmasın? Nereden oldu bilmiyorum. Kapıya süründünüz herhalde. Dün menteşeleri yağlamıştık gıcırdamasın diye. Hırkanızı hemen çıkarın verin bana, yıkayayım. Yarına kadar kurur. Oblomov tembel tembel hırkasını çıkararak, ''Ne kadar iyisiniz Agafya Matveyevna'' dedi. ''Ne yapalım biliyor musunuz? Sizinle gidip bizim çiftlikte yaşayalım. Orada ev işleri çok daha keyiflidir. Her şey bulunur. Mantar, meyve, reçel.'' Agafya Matveyevna hafifçe içini çekerek, ''Gitmem. Ne diye gideyim? Biz burada doğmuşuz, burada yaşıyoruz, burada öleceğiz.'' Oblomov ona hafif bir heyecanla baktı. Ama gözleri parlamadı, yaşlanmadı. Ruhu ne göklere havalandı ne de büyük işler kurarak coştu. Bütün istediği kanepeye uzanıp onun kollarına bakmaktı. İvan yoğurtusunu büyük bir neşeyle geçirdiler. Arife günü İvan Matveyeviç daireye gitmedi. Fakat kah bir çantayla, kah bir sepetle durmadan şehirden bir şeyler getirdi durdu. Agafya Matveyevna 3 gün kahveyle yetindi. Bütün aile hafif şeylerle karınlarını doyurdular. Yalnız Oblomov 3 gün başkalarının yemediğini yedi. Anisya bayram gecesi hiç uyumadı. Yalnız Zahar 2 kişinin uykusunu birden uyudu ve bütün bu hazırlıklara küçümsemeye benzer bir edayla baktı. Kontun evinden çağrılan 2 aşçı başına şunları söyledi. Bizim Oblomovka'da her bayram böyle yemek yerdik. Biz 5 çeşit pasta, türlü türlü de salça yapardık. Bütün ev halkı ve misafirler 2 gün yedikten sonra geri kalan da 5 gün daha idare ederdi. Yemekler bitince de gene misafirler gelir ve tekrar aynı yemekler yapılırdı. Burada ise yılda bir defa böyle yemek yapılıyor. Ziyafette ilk önce Oblomov'a yemek verdi ve boynunda nişan asılı birine hizmet etmek istedi. Benim efendim doğuştan soyludur. Bu misafirler hiçbir şey değil. Masanın dibinde oturan Tarantiyev'e hiç yemek vermedi ya da canı ne kadar vermek istediyse o kadar verdi. İvan Matveyeviç'in bütün daire arkadaşları, 30'a yakın, oradaydılar. Kocaman bir alabalık, tavuklar, keklikler, kaymaklı dondurma ve nefis bir şarap ziyafet listesinin başında geliyordu. Yemek bitince herkes birbirini kucakladı. Ev sahibinin zevki göklere çıkarıldı ve kağıt oyunları başladı. İvan Matveyeviç herkesin önünde eğiliyor, teşekkür ediyor ve sevgili misafirlerine bir yemek yedirmek için yıllık kazancının 1/3'ünü harcadığını söylüyordu. Davetliler sabaha karşı yürüyemez bir halde çıktılar ve ev Oblomov'un isim gününe kadar sessizlik içinde kaldı. O gün Oblomov'un misafirleri yalnız İvan Gerasimovic bir de Alexeyev'di. Hani şu hikayemizin başında İlya İliç'i 1 Mayıs'ta Ekaterinhof'a çağıran sessiz sedasız adam. Oblomov, İvan Matveyeviç'ten aşağı kalmak istememiş ve o taraflarda bilinmeyen nefis yemekler yaptırmıştı. Yağlı börekler yerine şeffaf gibi duran hamur işleri vardı. Çorbadan önce istiridye yendi. Tavuklar daha süslüydü, et daha iyi, sebzeler daha nadideydi. Çorba İngiliz usulünde yapılmıştı. Masanın ortasında kocaman bir ananas, etrafında şeftaliler, kayısılar, kirazlar vardı. Masaya çiçek de konmuştu. Tam çorbayı içmeye başladıkları ve Tarantiyev'in hamur işlerini pek hafif bularak bu saçma börek pişirme tarzına lanet okuduğu sırada köpeğin her zamanki çılgın havlayışları duyuldu. Avluya bir araba girdi. Tekerleği çite çarptı ve bir adam Oblomov'u sordu. Herkes şaşırdı. Oblomov, eski dostlarımdan biri bugün isim günüm olduğunu hatırlamış olsa gerek dedi. Ve Zara hafif sesle evde yok de, evde yok de diye emir verdi. Yemek bahçedeki kameriyede yeniyordu. Zahar arabaya doğru koşarken Stolz'la karşılaştı. Sevinçle haykırdı. Andrei Ivanovich. Oblomov, Andrei diye bağırarak boynuna atıldı. Stolz, yemek yiyorsunuz ha? Talihim varmış. Bana da yiyecek verin açım. Seni bulmaktan umudumu kesmiştim artık. Oblomov, gel gel şöyle yanıma otur diyerek Stolz'u telaşlı telaşlı yanı başına oturttu. Stolz görünür görünmez Tarantiyev çitten atlayarak mutfağın bahçesine geçmiş, arkasından İvan Matveyeviç de kalkmış, tavan arasındaki odasına gitmişti. Agafya Matveyevna da gitmeye kalktı. Stolz yerinden sıçrayarak sizi rahatsız ettim galiba dedi. Oblomov nereye gidiyorlar? Niçin? İvan Matveyeviç, Mihail Andreyiç diye bağırdı. Agafya Matveyevna'yı yerine oturttu fakat ötekileri getirtemediler. Oblomov Stolz'u soru yağmuruna tuttu. Nereden geliyorsun? Burayı nasıl buldun? Ne zaman gidiyorsun? Stolz bir iş için 15 günlüğüne gelmişti. Taşra'ya, Kiev'e ve daha başka yerlere gidecekti. Yemekte az konuştu, çok yedi. Gerçekten acıkmıştı. Ötekiler tabii hep sustular. Yemekten sonra sofra kaldırılınca Oblomov çardağa şampanya ile soda getirmelerini söyledi. Stoltz'la yalnız kaldı. Bir süre sustular. Stoltz Oblomov'a uzun uzun baktıktan sonra "Peki, şimdi sen anlat bakalım İlya," dedi. Bunu öyle ciddi söylemişti ki Oblomov önüne baktı ve cevap vermedi. Stoltz sordu. "Demek hiçbir zamana karar verdin." Oblomov anlamazlıktan gelerek "Hiçbir zaman ne demek? Unuttun mu? Ya şimdi ya hiçbir zaman. Ben o zamanki insan değilim artık Andrey. Allah'a şükür işlerim yolunda. Tembel tembel yatmıyorum. Planlarımı neredeyse bitirmek üzereyim. İki dergiye abone oldum. Bıraktığın kitapların hemen hepsini okudum. Peki Avrupa'ya niçin gelmedin? Şeyin yüzünden. Olga'nın değil mi? Oblomov kıpkırmızı kesildi. Ya demek duydun. Nerede şimdi? Stoltz cevap vermedi. Ve ona da içine işleyen bir bakışla baktı. Oblomov, teyzesiyle dışarı gittiğini duymuştum. Şeyden sonra. Hatasını anladıktan sonra. Oblomov'un utancı son haddine vararak, bunu da mı biliyorsun? Her şeyi biliyorum. Leylak dalına varıncaya kadar. Hiç üzülmüyor musun? Mutsuz değil misin İlya? Vicdan azabı duymuyor musun? Bunu hiç açma. Hatırlatma bana. Aramızdaki uçurumu gördüğüm zaman, ona layık olmadığımı anladığım zaman derdimden beyin hummasına yakalandım. Of Andrei, beni seviyorsan böyle işkence etme. Bana onu hatırlatma. Onu daha başında hatasını söyledim. Bana inanmak istemedi. Pek o kadar kabahatli değilim. Stoltz sevgiyle, seni kabahatli bulmuyorum İlya. Ona yazdığım mektubu okudum. Kabahatin çoğu bende, birazı Olga'da, en azı da sende. Olga şimdi nasıl? Nasıl mı? Hiçbir şeyle kendini avutamıyor. Gözyaşları içinde. Sana lanet ediyor. Stoltz bunları söyler söylemez Oblomov'un yüzünde telaş, şefkat, vicdan azabı, korku ifadeleri belirdi. Ne söylüyorsun Andrei dedi. Kalk gidelim onu bulalım. Hemen şimdi gidip ayaklarına kapanayım. Beni affetmesi için yalvarayım. Stoltz gülerek sözünü kesti. Otur yerinde. Olga neşeli ve mutlu. Sana selamlar gönderdi. Mektup da yazacaktı ama ben vazgeçirdim sıkılırsın diye. Oblomov'un gözleri yaşardı. Oh çok şükür, çok sevindim Andrei. Gel seni öpeyim ve sağlığına içelim. Birer bardak şampanya içtiler. Oblomov sordu. Olga nerede şimdi? İsviçre'de. Yaz sonunda teyzesiyle kendi çiftliğine geçecek. Ben de bu iş için geldim. Düzeltilecek bazı hukuki işler kaldı. Baron işi bitirememiş. Meğer maksadı Olga ile evlenmekmiş. Yok canım, demek doğruymuş. Peki Olga ne demiş? Tabii reddetmiş. Öbürü de kızmış, bırakıp gitmiş. Şimdi işleri ben düzelteceğim. Gelecek haftaya kadar hepsini bitiririm. Peki sen nasılsın? Ne diye gelip bu ıssız yere gömüldün? Burası çok rahat Andrei. Beni rahatsız eden yok. Ne hususta? Çalışmak hususunda. Aman dostum, burası da bir çeşit Oblomovka. Üstelik daha da kötü. Hadi beraber çiftliğine gidelim. Çiftliğe. Evet, belki. Yakında inşaat başlayacak. Ama şimdi gidemem Andrei. Biraz düşüneyim. Yine mi? Ben seni bilirim. Düşüne düşüne bunu da 2 yıl önceki Avrupa yolculuğuna çevirirsin. Gelecek hafta gidelim. Bu kadar acele nasıl gidebilirim? Hemen gelecek hafta. Sen yola çıkmaya hazırsın. Ben değilim. Her şeyim burada. Nasıl bırakırım? Yola çıkabilmek için hiçbir şey yapmış değilim. Yapılacak hiçbir şey yok. Ne olabilir ki? Oblomov bu soruya cevap vermedi. Andrei, hiç iyi değilim. Nefesim öyle çabuk kesiliyor ki. Yine arpacıklar çıkarmaya başladım. Kah bir gözümde, kah öteki gözümde. Bacaklarımda da şişkinlik var. Uyurken bazen sanki biri ansızın kafama ya da sırtıma bir yumruk indiriyor. Sıçrayıp kalkıyorum. Bak bana İlya, sana ciddi söylüyorum. Bu yaşama tarzını değiştirmezsen ya kötürüm olursun ya da inme indirirsin. Senin geleceğinden umudu kestim. Olga gibi bir melek seni kanatlarıyla bu bataklıktan kurtaramadıktan sonra ben hiçbir şey yapamam. Fakat sen kendine küçük bir iş alanı bulabilirsin. Bulmalısın da. Çiftliğine çeki düzen verebilirsin. Köylülerin başına geçer işlerine bakarsın. Ev yaptırırsın. Ağaç dikersin. Seni dünyada rahat bırakmam. Artık bunu yalnız kendi isteğimle değil, Olga'nın da isteğiyle yapıyorum. Öleceksin. Kendini canlı canlı gömeceksin diye merak ediyor. Anlıyor musun? Ben ona seni mezarından dışarı çıkaracağıma söz verdim. Demek beni hala unutmadı. Ben buna layık değilim. Hayır, seni unutmadı. Unutacağını da sanma. Olga öyle kadınlardan değildir. Çiftliğine gidip onu ziyaret etmelisin. Ama şimdi olmaz. Allah aşkına şimdi olmasın Andrei. Bırak onu unutayım. Ah hala şuramda. Ne var? Aşk mı diyeceksin? Hayır, utanç ve keder. Peki, peki şimdi çiftliğine gidelim. Hemen evi yaptırmaya başlamalısın. Yaz geldi. En elverişli mevsim geçiyor. Hayır, bir adamım var şimdi Oblomovka'da. Ben hazırlanır, işleri düşünür sonra giderim. Oblomov, Stolz'a hiç yerinden kımıldanmadan işleri ne güzel yürüttüğünü, tuttuğu adamın kaçan köylüler hakkında nasıl bilgi topladığını, Mısır'ı ne kadar karla sattığını, şimdiye kadar kendisine 1500 ruble gönderdiğini, bu yıl köylülerden belki vergileri de toplayıp göndereceğini uzun uzun anlattı. Stolz bu masalı dinleyince ellerini birbirine çarparak, ''Seni düpedüz yolmuşlar. 300 köylüden 1500 ruble. Kim bu memur? Ne biçim adam bu?'' 1500 rubleden fazlaydı galiba. Mısır satışından kendine küçük bir pay ayırmış. Ne kadar? Hatırımda kalmadı ama hesabı sana göstereyim. Bir yere koymuştum. İlya, sen sahiden hapı yutmuşsun. Giyin, bize gidelim. Oblomov bin dereden su getirmeye başladı. Fakat Stolz onu zorla sürükledi. Kendi adına bir vekaletname yazdı. Oblomov'a imzalattı. Ve Oblomov çiftliğe gidip işlere alışıncaya kadar Oblomovka'yı kiralayacağını söyledi. Aldığın paradan 3 misli fazla alacaksın. Fakat Oblomovka'yı uzun süre tutacak değilim. Kendi işlerim de var. Şimdi istersen birlikte gidelim. Ya da sen sonradan gel. Ben Olga'nın çiftliğinde kalacağım. Seninkine 300 fersah uzakta. Oradan gider o adamı işten çıkarırım. Her şeyi yoluna koyarım. Sen de kalkar gelirsin. Artık rahat bırakmam seni. Oblomov içini çekti. Ah bu hayat dedi. Nesi varmış bu hayatın? İnsana rahat vermiyor. Başını derde sokuyor. Ne olur şöyle bir yatıp uyuyabilsem, hiç kalkmadan. Yani ışıkları söndürüp karanlıkta oturmak istiyorsun. E güzel bir hayat doğrusu. Ah İlya, birazcık olsun kafanı yorup düşünemez misin? Hayat rüzgar gibi gelip geçiyor. Sen yatıp uyumaktan söz ediyorsun. Sönmeyen bir alev olmalısın. Ah keşke 200-300 yıl yaşayabilsem. İnsan o zaman neler yapmazdı? Sen başka türlüsün Andrei. Kanatların var senin. Yaşamıyor, uçuyorsun. İstidadın, ihtirasın var. Baksana şişman değilsin, arpacık çıkarmıyorsun, ensen kaşınmıyor. Başka bir adamsın vesselam. Hadi canım saçmalama. İnsan kendi hayatını düzenlemek, tabiatını değiştirmek için yaratılmıştır. Sen karnını şişirip sonra da kabahati tabiatta buluyorsun. Senin de kanatların vardı ama çıkardın. Hani nerede bu kanatlar? Elimden hiçbir iş gelmiyor ki. Gelmesini istemiyorsun da ondan. Elinden hiçbir iş gelmeyen insan yoktur. İnan ki yoktur. Benim gelmiyor işte ne yapayım? Sana sorsalar ne bir dilekçe yazabilirsin ne de kahyaya bir mektup. Ama Olga'ya pekala mektup yazdın değil mi? Hem de kusursuz cümlelerle. Kağıdı, mürekkebi İngiliz mağazasından almış. Mektubu düzgün, okunaklı bir yazıyla yazmışsın. Oblomov kızardı. Stolz devam etti. Canın istedi mi bir hikayeci gibi fikirler ve cümleler buluyorsun. Ama canın istemedi mi hiçbir şey yapamıyorsun. Gözlerin görmez oluyor, ellerin titriyor. Sen iş görme gücünü daha çocukken Oblomovka'da teyzelerin, dadıların arasında kaybettin. Çoraplarını kendin giymeyi bilmiyordun. Şimdi de nasıl yaşayacağını bilmiyorsun. Bütün bunlar doğru olabilir Andrei. Fakat çaresi yok. Tamiri mümkün değil. Ne demek tamiri mümkün değil? Ne saçma şey. Sen şimdi beni dinle. Her dediğimi yap. Bir hayli şeyi tamir edersin. Fakat Stolz köye yalnız gitti. Oblomov sonbaharda geleceğini vaat ederek şehirde kaldı. Stolz giderken sordu. Olga'ya ne diyeyim? Oblomov başını eğdi. Mahzun mahzun durdu. Sonra içini çekerek hiç benden söz etme dedi. Beni görmediğini, kimseden de bir haber almadığını söyle. İnanmaz. Peki ortadan kayboldu, öldü, yok oldu de. Ağlar, uykularından olur. Ne diye keyfini kaçıralım? Oblomov derin bir üzüntü içinde düşündü, gözleri yaşardı. Stolz, peki, peki bir yalan uydururum. Onun hatırasıyla yaşadığını, hayatta gerçek ve ciddi bir amaç aradığını söylerim. Sen de unutma ki hayatın amacı kadın değil, hayatın kendisidir, iştir. İkinizin hatası da bunu anlamamış olmaktı. Neyse, bunları duyunca çok sevinir. Vedalaşıp ayrıldılar. İlya Yortus'un ertesi günü Tarantiev ile Ivan Matveyevich akşamüstü lokantada buluştular. Ivan Matveyevich düşünceliydi. Çay diye bağırdı. Garson çay, bir şişede de rom getirdi. Ivan Matveyevich rom şişesini iterek garsonu tersledi. Bu rom çivi kokuyor dedi. Cebinden bir şişe çıkardı ve garsona koklattı. Bir daha benim önüme böyle bir şey getirme dedi. Garson gidince arkadaşına, işler fena gidiyor ahbap dedi. Evet, işe şeytan karıştı. Bu Alman Allah'ın belası. Vekaletnameyi yırtıp çiftliği kiralıyor. Böylesi görülmemiş. Vallahi herif parsayı toplayacak. Ne yapacağını bilen bir adamsa başımız belaya girebilir. Köylülerden paranın toplanıp da bizim elimize geçtiğini öğrenince bizi mahkemeye verir. Mahkemeye mi? Yağma yok. Amma da çabuk ürküyorsun be ahbap. Zatiorti böylelerinin cebine ilk defa el atmıyor. İz bırakmamasını bilir o. Parayı senetsiz sepetsiz almıştır, emin ol. Alman küplere biner ve bağırıp çağırmasıyla kalır. Mahkemeye gidecekmiş. Laf. İvan Matveyeviç keyiflendi. Sahi mi söylüyorsun yahu? Hadi içelim öyleyse. Bardaklara rom koydu. Gittikçe içi rahatlayarak, hayat bazen pek kötüleşir gibi oluyor ama insan biraz içti mi bulutlar dağılıyor. Şimdi dinle, sana ne yapacağını söyleyeyim. Oblomov'un ev işlerini kız kardeşine devrettiği günden sonrası için bir takım masraflar gösterir. Yakacak odun, lahana falan ne istersen yazarsın. Zatiorti dönünce köylülerden para topladığını fakat bu paranın borçlara tutulduğunu söyleriz. Ya hesapları alır almaz Alman'a gösterirse, o da işi kurcalayıp daha da neler. Bu hesapları öyle bir yere sokar ki şeytan gelse bulamaz. Alman'ın gelmesi epey sürer. O zamana kadar da Oblomov her şeyi unutur. Deme yahu. Hadi içelim öyleyse. Böyle malı çayla israf etmek yazık. Kokla şunu. 3 gümüş ruble. Biraz tuzlu balıkla lahana turşusu isteyelim mi? İsteyelim. Hey garson. Tarantiev tekrar öfkelenerek, ama bak şu namussuz herife. Çiftliğini bana kirala diyor. Senin benim gibi Rus milletinden olanların aklına böyle şey gelir mi? Almanlar böyle işte. Hep böyle çiftlikleri kiralar işletirler. Bak görürsün, bu herif hisse senetleri bile çıkarır. Hisse senetleri nedir Allah aşkına? Hiçbir zaman akıl erdiremedim bu işe. Bir Alman icadı. Mesela serserinin biri yanmaz evler icat ediyor. Ve bunlarla bir şehir kurmak istiyor. Büyük bir para lazım. Başlıyor bir takım kağıtlar satmaya. Her birine 500 ruble fiyat koyuyor. Bir sürü enayi bu kağıtları alıp birbirine satıyor. İşler yolunda gidiyor diye bir söylenti çıktı mı kağıtların fiyatı artıyor. İşler yolunda gitmedi mi bütün paralar batıyor. Cebinde bir yığın kağıt kalıyor. 5 para etmez artık. Şehir nerede diye sor. Yandı yahut inşası bitirilemedi derler. İcada çıkan herif de paraları alıp kaçmıştır. İşte hisse senetleri. Bu Alman çiftlik içinde böyle bir şey yapacak görürsün. Şimdiye kadar yapmadığına şaşıyorum. Yapamadı çünkü eski komşuma iyilik olsun diye ben engel oldum. İvan Matveyeviç hafifçe sarhoş olmuştu. Evet olan oldu. Bu işten artık hayır yok. Bir daha Oblomovka köylerinden para alamayız. Tarantiyev'in de kafası dumanlanmaya başlıyordu. Canım Oblomovka cehennemin dibine. Denizde kum sende para. Nasıl olsa işin tıkırında. Senin için daha emin bir yol da var. Yeter ki meşgul olasın. Hadi içelim. Bunda o kadar kar yok kardeşim. Ömrün boyunca kuyu kazar gibi birer ikişer ruble kıvıracaksın. Ama 20 yıldır biriktiriyorsun. Şikayet etmeye hakkın yok. 20 yıl amma da yaptın. Katipliğe gireli 10 yıl oldu. Ondan önce 10 kapiklik 20 kapiklik mangırlar topladım. Meteliklere bile düştüğüm zamanlar oldu. Böyle hayat mı olur Allah aşkına? Öyle talihli insanlar var ki bir adamın kulağına bir kelime fısıldarlar, bir satır yazı yazarlar ya da bir kağıt parçasının üstüne bir imza atıverirler, birdenbire cepleri paket paket paralarla şişer, yastık edip üstüne yatabilirsin. İnsan böyle oldu mu hakkını arayanlar artık yanına bile yaklaşamaz. Böyleleri arabasına biner, çek kulübe der. Orada başka bir kodamanla el sıkışır. Başlar kumar oynamaya. Ama öyle ufak paralarla değil. İvan Matveyeviç'in sarhoşluğu gittikçe artıyordu. Sonra yemekler. Ah o yemekler. Tuzlu balığın adını ağzına almaya utanırlar. Böyle bir dudak büküp geçerler. Bu adamlar mahsus kış ortasında piliç, nisanda çilek yerler. Evlerinde karıları dantelalar içindedir. Çocuklarının mürebbiyesi vardır. Saçları hep daranmış, elbiseleri hep yenidir. Ah kardeşim. Dünyada bir cennet var ama biz günahlarımız yüzünden içine giremiyoruz. Hadi içelim. Tuzlu balık geliyor. Tarantiev iyice sarhoş olmuş, gözleri kızarmıştı. Böyle dert yanma canım. Allah'tan kork. Servet sahibi adamsın. 35 bin gümüş ruble deyip de geçme. Aman yavaş söyle birader. Doğru ama hala 35 bin. Allah bilir ne zaman 50 bin olacak. Olsa bile bununla gene de cennete girilmez. Evlenecek olsam ihtiyatlı yaşamak, her rubleyi saymak, Jamaika romuna veda etmek gerekecek. Sen buna yaşamak mı diyorsun? İyi amma rahatsın be birader. Birinden bir ruble, ötekinden iki ruble derken her gün 7-8 rubleyi doğrultuyorsun. Bu işin tehlikesi, gürültüsü, patırtısı yok. Halbuki büyük işlere giriştin mi, bütün hayatın berbat olabilir. Ölünceye kadar acısını çekebilirsin. Yok yok, senin şikayet etmeye hakkın yok. İvan Matveyeviç artık dinlemiyor, başka şeyler düşünüyordu. Biraz sonra elini alnına vurdu. Aklına gelen bir şeye öyle sevinmişti ki birden sarhoşluğu geçti. "Hey, baksana," dedi ve durakladı. "Ama hayır, tehlikeli. Söylemeyeyim daha iyi. Böyle bir düşünce kafamın içinde kalsın daha iyi. Aklıma öyle bir şey geldi ki. Bir hazine, hazine. Çekelim birer kadeh daha. Söyle de ondan sonra." İvan Matveyeviç kapıya bir göz atarak alçak sesle, "Eşin kârlısı böyle olur," dedi. "Nedir söyle?" "Öyle bir şey buldum ki. Büyük bir işe para koymak gibi bir şey. Vallahi tas tamam öyle bir şey. Söyle de birader, neymiş bu?" "Ne kâr var bu işte, ne kâr. Söyle yahu." "Dur biraz düşüneyim. Evet, bunu söylemekte mahsur yok. Kanuna uygun bir iş. Peki sana da söyleyeyim. Ama bu işte sana ihtiyacım var da onun için söylüyorum. Sensiz bu iş olmaz. Vallahi öyle olmasa söylemezdim. Başkalarına söylenecek işlerden değil bu. Ama ben senin için başkaları değilim ki. Sana az mı iyilik ettim? Az mı yalancı şahitlik ettim? Az mı evrak? Unuttun mu? Vay hain vay. Yavaş söyle be yahu. Top gibi gürlüyorsun. Kim duyacak burada? Hadi söyle, bekletme beni. Bak dinle. İlya İliç kolayca ürken bir adam. Hiçbir işten de anlamaz. Kontrat işini konuştuğumuz zaman, komşusu vekaletnameyi geri gönderdiği zaman aklı başından gitmişti. Gelirinin ne olduğunu bile bilmiyor. Kendisi de zaten söylüyor ya bir şey bilmediğini. E peki sonra? Sonra kız kardeşimin odasına pek sık girip çıkıyor. Geçen gün saat 12'ye kadar yanındaydı. Çıkarken sofada karşılaştık. Beni görmezden geldi. İşlerin nasıl bir renk alacağına bakalım. Sonra sen kendisine bunun doğru olmadığını, bir aileyi lekelediğini söylersin. Herkes dedikodu ediyor. Bu dul kadın artık koca bulamaz dersin. Bir kısmeti çıkmıştı. Zengin bir tüccardı ama akşamlarını onunla geçirdiğini duyunca vazgeçmiş dersin. E peki sonra ne olacak? Bundan ürkecek, yatağa uzanacak, içini çekecek, domuz gibi sağa sola dönecek. İşte bu kadar. Bu işin kârlı tarafı nerede? Amma adamsın. Hakkında dava açacağımı. Şahitler var dersin. Sonra? Sonra fazla telaşa düşerse bu işin küçük bir parayla halledileceğini söylersin. Ama parası yok ki. Korkusundan bir para vaat eder. Mesela 10.000 ruble. Ne çıkar bundan? O zaman bana bir göz kırparsın. Cebimde bir borç senedi hazır olur. Kız kardeşimin adına ben Oblomov, dul Agafya Matveyevna'dan filan tarihe kadar ödenmek üzere 10.000 ruble aldığını vesaire. Peki neye yarar bu? Anlayamıyorum. Para kız kardeşine ve onun çocuklarına gider. Bizim kazancımız ne olacak? Kız kardeşim de bana bir o kadarlık senet verir. Ben imzalatırım ona. Ya razı olmazsa? Kim? Kız kardeşim mi? İvan Matveyeviç kıs kıs güldü. İdam hükmünü imzalatsam bir şey sormadan imzalar ve güler. İsmini yazacak o kadar. Kağıtta ne yazılı olduğunu bilmeyecek ki. Anladın mı şimdi? Bu işte ne senin adın olacak ne de benim. Kız kardeşimin Oblomov'dan alacağı olacak, benim de ondan. Alman istediği kadar bağırsın dursun. Bu iş kanuna uygun.